Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcast'inin 13. ve 2020 senesinin son yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk. Her zaman olduğu gibi diğer mikrofonda da Berk Ülsoy var. Berk merhaba abi.
Merhabalar Özgür, nasılsın?
İyidir Berk, seni sormalı. Gene uzattık arayı maalesef. Bir sen müsait olamadın, bir benim sesim kısıldı, bir şeyler oldu.
Geçmiş olsun.
Sağ olasın. Şu anda nasılsın? Ne durumdasın? Neler yapıyorsun? Çıktın mı tatile?
Çıktım tatile. Saçma sapan bir yılı inşallah geride bırakıyoruz. Hepimiz önümüzdeki yıla doğru bakıyoruz. Her şey daha güzel olacak şeklinde diye. Sesin yerine gelmiş gibi.
Evet, sesim yerime geldi. Ya bu herhalde kaloriferlerden, ben koymadım bu sene kaloriferlere. Bu nemlendirici koyuyoruz ya. Hani küçük kutular oluyor, kalorifere koyuyorsun. Çok oluyor. Evin içi kuru oluyor. Ne? Bizim oğlanın odasına da astım ben. 32'lerde 33'lerde geziyor nem oranı. O herhalde beni yaptı. Sesimi kıstı. Zırpır sesim kısılıyor. Neyse, çok fazla geyik yapmayalım bu konuda da. Söyleyeceğim sana, 2020 bitti dedik. Tatile çıktın sanırım, şu anda tatildesin.
Evet.
Ben de tatildeyim. Ya bununla ilgili kısa bir geyiklemek istiyorum. Ondan sonra geçeceğim esas konuya. Şimdi bütün Avrupa lockdown'a girdi gözüküyor ya. İşte Almanya girdi lockdown'a. Hani kısıtlamalara tamamen bir kapanma yok ama işte Belçika'da keza öyle, Hollanda'da keza öyle. Ama şimdi normalde Covid öncesine baktığımız zaman aslında Avrupa'da aralığın ortasından ocağın 10'una 15'ine kadar zaten normalde de bir lockdown yok mu abi? Her yer kapalıdır. Hani herkes evdedir. Kimse hiçbir iş yerinde çalışanı bulamazsın. Yani bunlar tatil haftaları aslında adamların.
Öyle yani, son hafta zaten kolektif tatil olur bir sürü şirkette, kimse olmaz. Şirketler zaten kapanır. Ondan önceki hafta zaten herkes tatile çıkmış olur ama genelde hani böyle Kersmark falan, onlar açılmış olur. Herkes oralara akar, böyle akşam yenilir, içilir falan, öyle alışveriş falan odur,
evet,
yani.
Christmas ama marketleri falan güzel oluyor onlar, doğru diyorsun. Yani bir dışarıda bir olarak oluyor. Şenlik oluyor.
Evet, evet, çok da güzel oluyor.
Ama iş olarak diyorum ben. Çünkü ben buraya geleli işte 6 sene oldu. Ben daha Aralık'ın 15'inden, Ocak'ın 15'ine kadar aradığım bir tane insanı şirketinde bulamadım. Yani herkes o ara işte normal iznini komple kapatan firmalar var. Mesela benim eşimin firması çalıştığı yer kapatır son 2 hafta komple firmayı. Komple kapatmayanlarda da herkes izin alır filan. Adamların tam tatil haftası.
Neyse, biz de tatile çıktık yani. Okul tatili var zaten. Yapacak bir şey yok. Okul tatili var. İnsanlar okul tatiline denk getirmek zorunda kalıyor zaten tatillerini.
Bir de o var tabii, anne babalar için. Her türlü tatilde okulla yapıyorsun. Neyse, bu kısa geyiği de araya sıkıştırmak istedim. Hani lockdown'dayız ama tatile çıktık, bu bilgiyi de verelim. Arkadaşlar, senenin son yayınındayız. 13. yayına geldik. Umarım bu 13 yayında sizlere keyif verebilmişizdir. Yeni yılda da devam edeceğiz. Yani podcast'imiz sonuna gelmedi. Podcast'i eğer bir hastalık, sıkıntı, bir arıza olmazsa uzun bir süre daha yapmayı, devam etmeyi düşünüyoruz Berk'le beraber. Ama bu senenin son yayınını, bu 13. yayını bugün sizlere gönderiyoruz. Ondan sonra biz de tatile çıkacağız ve yeni yılın ilk haftasında büyük ihtimalle pas geçeriz. Ocağın ortasından itibaren 14. yayınla devam edeceğiz. Berk, hemen o zaman bu yayını hızlıca bu geyiklerin üzerine devam ettirelim. Bugün konumuz ne abi? Ne konuşacağız bugün?
Abi geçen hafta diyelim tabii, bir önceki sefer yayınımızın sonlarına doğru, ortalarından sonra IT alanındaki sertifikalar üstüne konuşmaya başlamıştık. Bunlar nedir, ne değildir, neler alınabilir, işte Udemy olsun, diğer o eğitim ortamları olsun, resmi sertifikalar olsun, bunlar niye alınıyor, neden var? Bunların üstüne konuşmaya başlamıştık. Bir noktaya kadar geldik, sonra da süremizin sonuna geldiydik. Tadı yine damağımızda kaldıydı. Oradan devam edebiliriz. Ne dersin?
Aynen. Her zamanki gibi gene bir konuyu bitirememiştik ama bu sefer es geçmiyoruz. Hemen bir sonraki yayında aynı konuya devam ediyoruz. Evet, bugün sertifikalardan, daha sonrasında biraz da eğitimden ve sonra biraz da vakit kalırsa bu hani işe giriş, işe başvuru süreçlerinden bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. İlk olarak sertifikalarla başlayacağız. Eğitimden önce bu sertifika kısmını bir aradan çıkartalım. Sonra bunları nasıl eğitim alabileceğinize veya hangi yerlerden düzgün eğitimler alabileceğinizi biraz açmak, konuşmak istiyoruz. Sertifikalardan da bizim podcast bir bulut podcast'i. Bulut Cloud Native üzerine konuşuyoruz. O yüzden o alandan başlayalım ve Berk, sana ilk şunu soracağım. Şimdi Cloud üzerinde çeşitli sertifikalar var. Geçen bölümde de bunun üzerine değindik ama ben 4 tane alanın sertifikasyonlarını biraz arkadaşlara tanıtmak istiyorum ve bunlarla ilgili senin fikirlerini almak istiyorum. Bu alanlarda tahmin edebileceğin gibi ilki Kubernetes, Diğer üçü de üç büyük cloud provider. Seninle Kubernetes üzerinden başlayalım. Bize biraz kısaca Kubernetes'teki sertifikasyon sürecinden ve sertifikalardan bahsedebilir misin? Neler var ve ne işe yarıyor?
Kubernetes alanındaki sertifikasyonlarda Kubernetes ve cloud native alanındaki hemen hemen her şey cloud native foundation etrafında dönüyor esasında. Ve bu foundation'ın bize sunduğu şu anda 3 adet sertifika var. Birisi Certified Kubernetes Administrator, Certified Kubernetes Application Developer and Certified Kubernetes Security Specialist.
Evet, Security Specialist da yeni çıktı. 3 haftalık
yeni
galiba.
Yeni çıktı. Evet. Ve esasında çok önemli bir boşluğu dolduruyor bu alanda. Ve bu sertifikalar şu anda Kubernetes alanındaki dünyadaki en prestiji yüksek sertifikalar diyebiliriz. Niye prestiji yüksek? Bunu bir önceki programda da biraz değişmiştik. Bazı sertifika sınavları vardır. Tabii bunu bir sınav olarak da görmemek gerek diye söylemiştik. Bu bir eğitim süreci planlanmış. Kişinin neleri belli bir konuda uzmanlığa ulaşması için kişinin neleri öğrenmesinin gerektiği önüne döküldüğü bir ders programıyla ve bunu takip etmesi beklendiği ve bu takibin sonucunun bir sınavla tespit edildiği bir süreç esasında. Kubernetes tarafında CNCF'de bu son aşama, bu tespit aşaması pratik sınavlarla yapılıyor. Ve bu da sınavın prestijini çok ciddi derecede yükseltiyor. Çünkü bu şu demek oluyor, ne kadar ezberlersek ezberleyelim, ne kadar konu okursak okuyalım, elimizde yeterince bir pratik yoksa o sınavları geçmemiz mümkün değil. Çünkü orada ne oluyor? Bizim karşımıza çalışan veya bozuk bir ortam veriliyor ve bu ortamın üzerinde canlı olarak zaman limitinin altında doğru işlemleri yapıp sonuca ulaşmamız bekleniyor. Ve bunların farklı farklı konuları var. Certified Kubernetes Administrator daha çok Kubernetes ortamının yönetimi, operasyonu, maintenance'ı üstüne odaklanırken, bunun troubleshooting üstüne odaklanırken application developer daha çok olayı developer tarafından ele almamızı sağlıyor. Yeni çıkan security specialist sınavı ise Kubernetes'in güvenlik tarafına ağırlık veren bir sınav.
Ama sadece güvenliği değil, onu söyleyeyim. Ben bu arada o security sınavını henüz almadım. Planlarımın arasında da yok açıkçası ama oradaki konuları çok iyi biliyorum. Neler olduğunu artı sınav içeriğini de biliyorum. Sonuçta bu alanda çalıştığımız için mecburen gündelik olarak bunlarla ilgileniyoruz. O işin şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Sadece security'si değil, yani Kubernetes'in operasyonel security'sinden bahsetmiyor veya onu bilmeniz beklenmiyor sınavda. Bunun dışında da Kubernetes ortamında çalıştırdığınız uygulamaların Kubernetes ile alakalı güvenlik kısmını da bilmeniz gerekiyor. Yani bir mesela Docker imajı oluşturduğunuz, bunu rootless olarak oluşturmanızın neden önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor ve bununla ilgili sorular gelecek size. Bununla ilgili şeyler gelecek veya second profillerini bilmeniz gerekiyor. SL Linux ayarlarını bilmeniz gerekiyor. Bu tarz şeylerden de bahsediyor bu sınav. Bu da aklınızda olsun. Yani SALT operasyonel security değil bu Kubernetes'in security sınavı. Onun dışında da application development'ın içinde de security ile alakalı bilinmesi gereken konuları içeriyor. Diyerek geçelim. Hemen senin söylediğini bir kısaca özetlersem ne anladım? Bu zaten geçen hafta da söylemiştik. Bu bir süreç dedik. Bu sertifikasyon bu süreçlerin sonunda, yani ben bu konuda eğitildim. Bu konuyu biliyorum. Ve bunu da size kanıtlayabileceğim şey, beni bir sınava sokun. Bu sınavın sonunda da geçersem, istenilen puanı alırsam, demek ki ben bu konuyla ilgili yeterli bir seviyeye gelmişimdir olarak dizayn edilmiş bu bütün sınavlar. Yani sınav bunu gösteriyor. Ben eğitildim. Ben bu konuyu biliyorum. Bunu da sınavla kanıtlıyorum. Kubernetes'te de 3 tane sınav var. Senin de söylediğin gibi admin sınavı, developer sınavı ve security sınavı diye kısaltabiliriz. Admin sınavında senin söylediğin üzere bu işin biraz daha administrative kısmıyla ilgileniyor. Yani Kubernetes operasyonuyla ilgileniyor. İşte master node'lar var, worker node'lar var. Bunlar birbirleriyle nasıl konuşuyorlar? Buralarda sorunlar çıkarsa bunları nasıl çözersin? Tabii ki temel Kubernetes bilgisini de sorguluyor. Bunu da ölçmeye çalışıyor sınav. Ama bu temelin üzerine bir de operasyon ile ilgili olan kısım. Developer ise o operasyon kısmına çok fazla dalmıyor. Tabii ki orada da bazı bilinmesi gereken şeyler var. Onları da tabii ki istiyor. Ama daha çok sen bir uygulamayı Kubernetes üzerinde nasıl çalıştırırsın? Bunu çalıştırmanın doğru yöntemleri nelerdir? İşte bir deployment o yarattığın zaman onun altında replika setler yaratıyor ya, o replika setlerde daha sonra endpointler yaratıp servislerle beraber o servisler o endpointlere trafik dağıtımı yapıyor ya, hani bu süreci bilmen gerekiyor nasıl olduğunu. Hani sen arka tarafta hiç onların nasıl çalıştığını bilmeden de oraya bir şey deploy edebilirsin ama o deployment'ta bir sıkıntı çıktığı zaman sen bunun kodla mı alakalı olduğunu Kubernetes'in o deployment'ıyla mı alakalı olduğunu bilebilmen için o arkadaki mekanizmayı da bilmen gerekiyor. Kısacası developer exam'de bu tarz daha development'a yönelik konulara odaklanmış bir sınav. Admin'den biraz daha zor diyebilir miyiz? Ne dersin? Yani göreceli olarak belki.
Yani
bence admin daha zor. Ben onu söyleyeyim de bunu neden sordum biliyor musun? Bununla ilgili birkaç tartışma gördüm. Ben development sınavı biraz daha zor diyenler var. Ben diyorum neyi zor? Hani zaten hani admin sınavı aslında development sınavındaki şeyleri de bilmen gereken bir sınav. Kesinlikle. Hani admin onun üzerine ek bilgi gerektiriyor. Ben bilmiyorum, bazı insanlara developer sınavı daha zor gelmiş. Bunu anlamadım ama benim de görüşüm o. Admin sınavı daha şey, biraz daha zor. Şimdi Kubernetes kısmını zaten geçen hafta da konuşmuştuk. Bu hafta da hızlıca hallettik. Geçelim 3 diğer büyük cloud provider'ın sertifikasyon süreçlerine. Şimdi hemen kısaca AWS üzerinden başlayalım. AWS'deki sertifikasyonları biliyor musun? Nelerdir veya AWS sertifikalarıyla ilgili bilgin var mı? Kısaca bize bilgi verebilir misin? Ardından ben alır diğerleriyle devam ederim.
AWS'in şu anda kaç sertifikası var? 10 mu? 12 mi? Baya büyük değil 10, mi?
15'e çıktı en son. En son 15 diye hatırlıyorum ama.
Evet, baya bir çok sertifikasyon var. Amazon bu konuda uzmanlıklara çok diklemesine önem vermiş bir firma. Yani güvenlik alanında diklemesine bir sertifikası var. AI tarafında diklemesine bir sertifikası var. Big Data tarafında var. Network ve Security tarafında var. Bu alanların hepsinde diklemesine uzmanlaşma imkanı sağlıyor. Bunların dışında DevOps sertifikaları var. Developer sertifikaları var. Amazon API'lerini kullanarak uygulama geliştirmek isteyenlere ve bunu kanıtlamak isteyenlere yönelik. Ve de Solution Architect tarafı var.
Aslında şöyle söyleyeyim. AWS bu işi 4 tane ana başlık altına almış durumda. Foundational sertifikasyonlar var. Associate level'lar var. Professional level'lar var. Bir de bunların dışında specialty. Yani senin az önce söylediğin dikey olanlar var. Buna ayırmış durumda. Yani 4 tane ayrı ayrı kademe gibi düşünebilirsin bunları. Bunların içerisinde dallar var. Şimdi Solution Architect ayrı bir kategori değil. Solution Architect Associate'in içinde de var. Professional'ın içinde de var. Çift kademeli bir sertifikasyon. Yani Associate'ını da alabiliyorsun. Professional'ını da alabiliyorsun. Aynı şekilde işte developer alıp DevOps Engineer'e professional seviyede geçebiliyorsun. Böyle bir sertifikasyon süreci var. İstiyorsan ben hemen kısaca buradan şeylerini okuyayım. Hangi sertifikalar var onların üzerine biraz yorum yapalım.
Tamam, yapalım abi.
Şimdi AWS'de Cloud Practitioner diye bir sertifika var. Bunların en temel sertifikasyonları AWS'in. İşte Practitioner adından da anlaşılacağı üzere Cloud'un temeli. Yani şimdi birazdan Azure kısmına geçtiğimizde bunun biraz Azure'daki bunun karşılığı biraz daha geniş ama AWS üzerinde bu Cloud Practitioner bunların en temel, çok çok temel sertifikasyonları, yani giriş sertifikasyonu. Ondan sonra Associate Level'da Developer, Solution Architect ve SysOps Admin diye 3 tane ayrı sertifikasyon yönü var. Bunları geçtikten sonra da Professional Level'da DevOps Engineer ve Solution Architect olarak 2 tane ayrı kırılım var. Yani Developer'dan devam edersen DevOps Engineer'i Professional'da alıyorsun. Associate'de Solution Architect ya da SysOps Admin ile devam edersen Solution Architect Professional'da sonlandırabiliyorsun. Ve onun dışında da 5 tane Specialty sertifikasyonu var. Machine Learning, Alexa Skill Builder, Big Data, Security ve Advanced Networking olarak 5 tane ayrı o özel alanlarla ilgili sertifikasyonları var. Şimdi bu temel girişten sonra sen AWS sertifikasyonlarıyla ilgili bize neler söylersin?
AWS sertifikasyonları Amazon'un ürün kataloğunun büyüklüğü ve detaylığı göz önünde bulundurulursa çok iyi tasarlanmış bir sertifikasyon planı ve uzmanlıkları gerçekten bir belirgin hale getirmeye yardımcı olan bir sertifikasyon planı. Burada kişi neyi, hangisini seçmeli diye soracak olursak yine burada hani çok net bir cevap yok. Gerçekten kişinin ne yapmak istediğine bakması gerekiyor. Öncelikle uzun vadede, önündeki bir yılda, iki yılda neyle uğraşmak istediğine, ne yapmak istediğine bakması ve ondan sonra ona göre bir plan çıkartması gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Çünkü bu sertifikasyon hazırlıkları hani öyle bir iki haftada hallettim, hop geldim geçtim şeklinde başa çıkılabilecek planlar değil. Kişinin gerçekten hani üniversitede dersleri nasıl çalışıyorduk işte aylık planlar, vizeler, finaller falan, bunlara uzun soluklu yarışlardı. Bunlar gibi ciddi şekilde oturup çalışmamız, hazırlanmamız gerekiyor.
Kesinlikle. Ben ama şu sınavı bir hedeften daha ziyade hani sınav ve bir hedef olarak görmemelerini tavsiye ederim. Onun yerine şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu hepsi için geçerli. Sonuçta biz bu sınavlarda sertifikaları neden alıyoruz? Geçen hafta konuştuk. Bunları hani kanıtlayabilmemiz için özellikle kariyerin başlarında ya da ortalarında olan insanlar bu sertifikasyonlarla ekstra bir hani bu işi ben biliyorumu kanıtlıyorlar. O esas amacımız o. Ama onun dışında şimdi AWS üzerinde ne şekilde bir kariyer peti çizeceğinizle gideceğiniz yol çok kesişiyor. Şimdi siz AWS üzerinde geliştirme yapacak bir developersanız, amacınız buysa, bence AWS'in Developer Associate sertifikası sizin hedeflemeniz gereken şey olabilir. Yani ne soruluyor veya hangi bilgi burada şey yapılıyor, bekleniyor sizden? AWS'in development environment ile ilgili, yani bir uygulama develop ederken AWS tarafında bilmeniz gereken şeyleri size bu developer associate sertifikası sorguluyor. Tüm bu detaylı AWS'in kendi developer altyapısı değil bu arada. Hani onların da bir development altyapısı için birçok tool'u var ya, bunlardan bahsetmiyorum ama şey gibi mesela DynamoDB nedir? Bu DynamoDB'nin üzerinde veri nasıl tutarsın veya uygulamanla bu DynamoDB'yi nasıl konuşturursun? Ya da S3 üzerinde bu objelerini nasıl tutarsın? Bunlarla ilgili hangi tier'lar var? Bunların planlamasını nasıl yaparsın? Key'i nasıl alırsın? Nasıl authentike edersin? Gibi şeyler bekleniyor bu Developer Associate sertifikasyon sınavında. O yüzden eğer siz hayatınızda AWS üzerinde koşacak uygulamalar develop edecek şekilde devam edecekseniz bu Developer Associate sertifikasını almanız çok yararlı olacaktır. Fakat bunun dışında siz AWS ile ilgili herhangi bir iş yapacaksanız ve teknik bir insansanız benim kesinlikle tavsiyem şu olacaktır. Solution Architect Associate'i hedeflesinler. Çünkü Solution Architect Associate sertifikasyonu aslında AWS üzerindeki hemen hemen tüm önemli servisleri kapsayan ve bunlarla ilgili bilinmesi gereken önemli konuların tamamını içeren bir sınav. O yüzden siz AWS üzerinde uzun dönem bir kariyer yapacaksanız, ister bir Big Data'cı olun, ister bir SysAdmin olun, ister bir DevOps Engineer'i olun ya da yani biraz daha bu işlerin bu tarafıyla ilgilenen veya ilgilenecek bir developer olun, bence en verimli şekilde bilgiyi bu Solution Architect Associate kısmına çalışarak edinebilirsiniz. Ben bunu tavsiye edebilirim. Onun dışında tabii ki SysOps Admin de bir seçenektir. Ama SysOps Admin ben biraz daha kısıtlı olarak görüyorum bu AWS üzerinde. Bunun yerine Solution Architect Associate'in hedeflenmesini ve bu arada hedeflemeden kastım şu. Bu sınavların tamamının bir şeyi oluyor ya, hani ben şu konulardan sorumlu olacaksın diye sana bir study guide gönderiyorlar ya, yani bu exam bu konuları içerecek diye bir study guide oluyor ya, oradaki konular üzerinden söylüyorum. Yani bunlara odaklanmanız sizin kariyeriniz açısından çok daha iyi olacaktır. Solution Architect'in o genel kapsadığı konular sizin kariyerinizde size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden SysOps Admin yerine Solution Architect'in Associate seviyesini tavsiye ederim. Onu da aldık. Onu aldıktan sonra eğer onu alabilirseniz, oradaki bilgi seviyesine erişebilirseniz, sonrası zaten artık şeye giriyor. Gerçekten experience, yani deneyime ihtiyaç duyuyorsunuz. Diğer o professional seviye sertifikaları alabilmek için. Yani şimdi sen gittin Solution Architect Associate'i teorik seviyede aldın. Bu mümkün. Tabii ki hani pratiğini yapman lazım ama gidip bir şirketin üzerinde, hani bir şirkette bu AWS servislerini kullandığın gerçek bir proje üzerinde çalışmış olmana bence gerek yok. Solution Architect Associate alabilmek için. Kendin çalışarak, kendin deneyimleyerek yapabilirsin. Fakat diyelim ki Solution Architect Professional ya da DevOps Engineer Professional sertifikalarını alabilmen için benim görüşüm gerçekten en azından 2 senelik bir sektör tecrübesine, bu işlerle birebir profesyonel seviyede uğraşmış olmaya ihtiyaç var. Yoksa ben bu sertifikasyonların alınabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü gerçekten zor sertifikasyonlar. Özellikle Solution Architect Professional, ben buna Ne zaman girdim en son? 2 sene önce girdim. Hatta şu anda da expire olmuştur. Tekrardan girip yenilemem lazım ama gerçekten girdiğim en zor sınavlardan bir tanesiydi. Çünkü neden biliyor musun? Bak sadece şeyi sormuyor adam sana. Hani bu servis bu mudur? Bunu nasıl dizayn edersin vesaire diye sormuyor. Gerçek anlamda, gerçek hayatta böyle bir senaryo veriyor. Bu da büyük ihtimalle gerçek hayattan alınmış bir senaryo. Bu senaryonun üzerinden dizayn seviyesinde karar almanı bekliyor adam. Eğer tecrüben yoksa, eğer bunun üzerinde gerçekten çalışmadıysan, bu hani bu toplantılara gidip bu arkadaşlarınla bunların tartışmasını yapmadıysan anca sallayarak bulabileceğin şeyler. Gerçek bilgiyi gerektiriyor diye düşünüyorum.
Evet, şimdi sınavın NDA'ını herhalde bunu söyleyince şey yapmış olmam ama professional sınavının mesela şöyle bir durumu vardır. Verilen cevaplardan hiçbirisi yanlış değildir.
Evet.
Hepsi teknik olarak %100 doğru cevaptır.
Evet.
Ama professional sınavında beklenen şey sorulan senaryoya göre en düzgün cevabın, en doğru da diyemeyeceğim, o sorunun hedeflediği
o case'e uygun olan
uygun cevabın hangisi olduğunu seçme işidir. Ve hiçbirisi yanlış değildir. Hepsini uygulayabilirsiniz ve burada şeye kalır. Hani endüstri tecrübesi çok önemli dedin. Neden? Çünkü bazı sorularda şöyle şeyler oluyor. Bakıyorsun soruya, cevap doğru ama o iş öyle yapılmaz diyorsun bu durumda. Ve bazı durumlarda mesela endüstri tecrübesi spesifik olarak Amazon'un o servisini, o şeyini kullanmamış olsan bile endüstri tecrübesinden faydalanarak o işin o şekilde yapılmaması gerektiğini de çıkarabiliyorsun bazı sorularda. Tecrübe bu yüzden çok önemli yer tutuyor.
Abi şöyle bir şey var, bak mesela sana ben sınavda şunu yaşadım, birebir hatırlıyorum. Hani lan bu da doğru, bu da doğru, lan bu da doğru. Hani burada acaba neyi soruyor? Kelime oyunu mu yapıyor falan diye belli bir zaman sonra düşünmeye başlıyorsun. Ama sonradan kafan yerine geliyor lan diyorsun. Bunlar Türkçe sınavı değil, adam senden kelime oyunuyla bir şey öğrenmeye şey yapmaya çalışmıyor. Gerçekten bir şey soruyor. Sonra oradan bir trik buluyorsun da anlıyorsun ne istediğini. Yani şöyle söyleyeyim. Adam sana DR'da, hani tamamen birebir örnek vermeyeceğim ama DR'da 5 tane case veriyor. Bunlardan en ucuzu hangisi olur diyor ve en mantıklısı. Ama hem en ucuzu hem de en mantıklısı, şirkete en uygun olanı diyor. Ulan şimdi baktığın zaman bu 5'i de diğer case'i birebir uygulayabilirsin. İçlerinden 3 tanesi 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata gelir. Uzun vadede baktığın zaman, çünkü ekstralarını bilmen gerek. Ama 3'ünün de 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata geleceğini anlayabilmek için onun üzerine çalışmış olman gerekiyor. Çünkü başka şeyler de var ya, başka göz önüne alman gereken şeyler de var ya, sorun içinde yazmıyor. O senin sektör tecrübenden beklenen bilgi. Hani o bilginin sende olması zaten bekleniyor. O bilgi yoksa mesela o soruda tamamen şeye kalmışsın artık. Şansa bir tane seçeceksin. O yüzden bu tarz sınavlar, yani professional'a şöyle düşünmeyin. Associate'i alayım, İki tane daha kurs bulayım da onun üzerinden gidip çalışarak professional'a gireyim, bence geçemezsiniz. Ha geçebiliyorsanız da çok şanslısınızdır diye düşünüyorum. Son olarak bir toparlarsam, hani DevOps Engineer de bu şekilde. DevOps Engineer belki Solution Architect Professional'dan biraz daha kolaydır. Çünkü daha spesifik bir DevOps konusu. Ama daha lanet bir sınav, onu söyleyeyim, DevOps Engineer AWS'in üzerinde. Çünkü AWS'in en kötü taraflarından bir tanesi biliyorsun bu development altyapısı bence. Hani bu CI/CD'leri, işte ne bileyim bu kod repository'leri falan. Berbat ötesi benim kendi görüşüm. Bunların detayını bilmeni bekliyor DevOps Engineer'de biraz da. O yüzden o biraz bence şey bir sınav. Hem zor hem çok AWS spesifik.
Bu durumda hocam şey diyebilir miyiz? Solution Architect Associate sınavı iyi bir ısınma sınavı.
Yani
Amazon'u tanımak açısından
%80'in ihtiyacını görecek şey.
Evet, hem somut bir şey elde etmek açısından hem de dengeli bir bilgi ve tecrübe edinme açısından mantıklı bir.
Kesinlikle, kesinlikle ben de bunu söylemek istiyorum. Yani hem de %80 yani bu sınavı almak isteyen, bizim sektörde çalışan insanların %80'inin hedeflemesi gereken sınav olarak düşünüyorum bu Solution Architect Associate'i ve bu sayede de birçok şey öğrenebilirler. Fakat bir şey daha ekleyerek bu AWS'i kapatalım, Azure'a geçelim. AWS'in sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu Cloud Practitioner sertifikasyonu var ya. Bu Cloud Practitioner sertifikasyonu biraz onlarda şey diye tanıtıyorlar, hani Cloud'a giriş sertifikasyonu diye. Aslında Cloud'a giriş sertifikasyonu değil. Ne biliyor musun Cloud Practitioner? Ve konu olarak da tam olarak o. İşin business tarafındaki insanlar var ya, cloud'da herhangi bir şey yapmayacak. Hani o gidip detay teknik meknik bir şey yapmayacak. Hani manager seviyesi ya da ne bileyim business analyst seviyesi, daha böyle işin biraz daha dışındaki insanlar cloud'u bilsinler diye veya onunla ilgili bilgi edinsinler diye bu sertifikasyonu çıkardılar. Ben de bunu açıkçası seviyorum, cloud practitioner'ı. Çünkü işin çok teknik kısmına girmeden cloud'un konseptinin anlaşıldığını ölçmeye çalışıyor. Bu da bence bu işlerde uğraşan herkesin elinde olması gereken bir bilgi. O yüzden işin business tarafındaysanız da, sadece bu işin genelini öğrenmek istiyorsanız, hani konseptini öğrenmek istiyorsanız, cloud practitioner'ı ve onun içindeki konuları hedefleyebilirsiniz. Diyerek AWS kısmını kapatalım. Bir şey, başka eklemek istediğim bir şey var mı?
Yok hocam, Azure tarafına geçelim. Ve ben seni dinliyorum şu anda direkt, yani.
Direkt topu bana atacaksın yani. Burada evet, atacağım. Sonuçta şey, dükkan bizim. Şimdi bizde işler gene AWS gibi. Bizde de karmaşık ve bizde de fazlasıyla sertifikasyon var. En son kaçtı? Yaklaşık bir 14 tane falan sertifikasyon olması lazım da. Dur şuradan bir sayayım da tam rakamı söyleyeyim sana.
Sanırım 14-15 falan herhalde.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temel 4 tane de şey var. Evet, 15'e yakın sertifikasyon var. Bizde işler biraz daha nasıl söyleyeyim, daha fazla yol var. Hani AWS işi şey yapmış ya, foundational yapmış, associate yapmış, professional yapmış. O şekilde devam etmiş. Biz öyle yapmamışız. Biz çünkü bir Microsoft'uz, iki bizde biraz daha alan geniş. O yüzden daha fazla şey yapmaya çalıştık insanları. Hani daha farklı yollara sevk etmeye çalıştık. Tek bir tane yolumuz yok. Birden fazla yolumuz var. Ama bizde de Solution Architect Associate'in biraz daha light hali var. Solution Architect, AWS Solution Architect Associate kadar çok geniş kapsamlı değil. Ama Cloud Practitioner kadar da çok çok dar değil. Bunların hani Solution Architect Associate'e biraz daha yakın ama ortalarda duran bir sertifikasyon var. AZ900 sertifikasyonu. Microsoft Azure Fundamental Exam diye geçer bu. Bu çok güzel bir giriş noktasıdır Azure workloadları için. Çünkü o AWS'de Cloud Practitioner'ı anlattım ya, o temel bilgileri alırsın. Onun üzerine de core tüm Azure servislerine ilgili temel şeyleri bilmen beklenir. Bu ikisi kombinlenerek bir sınav oluşturulmuştur. O yüzden Azure'a başlayacaksanız AZ900 güzel bir giriş kapısı olacaktır. Ondan sonra da buradan devam edebilirsiniz. AZ900'ü aldınız. Ben şu yani Azure'ın temellerini biliyorum. Bunun üzerinde çalışmaya hazırım mesajını verdikten sonra kendinize yol seçmeniz gerekiyor. Azure üzerinde artık ne yapmak istiyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz? İşin development tarafında mı devam edeceksiniz? Yoksa işin admin tarafında mı devam edeceksiniz? Yoksa işin Solution Architecting tarafında mı devam edeceksiniz? Çünkü bizde de aynen AWS'de olduğu gibi şey sertifikasyonları var. Specialty sertifikasyonları var. Bu Specialty sertifikasyonlarına oradan kayabilirsiniz. Fakat bu Specialty sertifikasyonlarının da 900 seviyesi sertifikasyonları var. Şimdi biraz karmaşık oluyor, farkındayım ama gerçekten durum karmaşık ve bir podcast'in üzerinde bunu size resimde göstermeden anlatmam biraz zor olacak ama şöyle deneyeyim. Şimdi AZ900'ü anladık sanırım. Hani bizim işin fundamental tarafı. Bundan sonra gidebileceğiniz 5-6 tane yol var. Bir tanesi administrator yolu. Hemen onunla başlayalım. AZ900'ü aldınız. Ondan sonra AZ104 diye bir sınav daha var. Onu da alırsanız bu ikisiyle beraber Azure üzerinde şunu söylemiş oluyorsunuz. Ben Azure'ın temellerini biliyorum. Artı Azure'ın üzerinde bu 104'ü de aldım. Sistem yönetebilecek seviyedeyim. Yani sistem admin olarak Azure ile çalışabilecek seviyedeyim. Bunu kanıtlamış oluyorsunuz. Ya da şeye gidersiniz, hani biraz daha işin nasıl söyleyeyim, DevOps kısmına kaymak istiyorsunuz veya developer kısmına kaymak istiyorsunuz. Bu sefer AZ900'ü alırsınız. Bunun yanında AZ204 diye bir sınavımız var. Developing Solutions for Microsoft Azure. Bu da Solution Development kısmıyla alakalı. Hem biraz developer'a yönelik hem de biraz bunun üzerinde nasıl dizayn yapabilirim falan alakalı. Bunların bu yollardan devam edebilirsiniz. Fakat siz işin biraz daha Solution Architecting tarafıyla ilgilenmek istiyorsanız ve işin Solution Architecting kısmında çalışan bir insansanız takip etmeniz gereken yol bu AZ900'den sonra iki tane farklı sınav. Bunlar EZ303 ve EZ304. EZ303 ve 304 sonunda bu iki sınavı geçerseniz Microsoft Certified Azure Architect Expert diye bir sertifika kazanıyorsunuz. Şimdi bizdeki sertifikasyonlar da biraz AWS'e göre değişik. Çünkü biliyorsun AWS'de Associate seviye Solution Architect'in sınavına girince Solution Architect Associate'de bir tane sertifika alıyorsun. Fakat Microsoft'ta bu 303'e girdiğin zaman sana hani böyle bir sertifika verilmiyor. 303'e giriyorsun, bunu geçtikten sonra 304'e girebilmeye hak kazanıyorsun. Bunu da geçersen bu Azure Architect Expert seviye sertifikasyonu alıyorsun. Peki bizdeki bu expert seviye sertifikasyonun bu iki sınavı ne? 303 ve 304. 303 çok temel seviyede solution architecting'i bilip bilmediğini sorgulayan sınav. Daha çok hands-on, yani Azure servislerini bileceksin. Bu AWS'in solution architect associate'ine benzer bir sınav. O seviye bir sınav. Onun belki biraz daha ilerisi ama yani o aynı şeyleri hedefliyorlar, öyle söyleyeyim. Yani sen gündelik hayatta bu Azure'ın üzerinde çalışacaksın. Bu Azure'ın üzerinde çalıştığın zaman bunun üzerine solution architecting yapacaksın. Bunu yapabilmen için tabii ki de bu Azure'ın tüm core servislerini ve bunun yanında yan servisleri de, yani önemli yan servisleri de ve bunların da detaylarını da bilmen gerekiyor. Ve bunları nasıl implement edebileceğini, nerede hangisini kullanacağını ve nasıl kullanacağını bilmen gerekiyor. Bu AZ303 bunu sorguluyor. Bunu geçtikten sonra AZ304'e giriyorsun. 304'te bu işin design kısmı. Gene hani AWS'de az önce anlattığımız örnekten gidersek, hani orada bir associate vardı, sonra professional'a giriyordun ya. Bizde professional'a girmiyorsun da bu 304'e giriyorsun. Biraz daha design spesifik sorular soruyorlar sana. Yani senden hands-on experience, hands-on bir şey beklemiyor, bilgi beklemiyor. Onun yerine şöyle şöyle bir sistem var. Bu sistemi dizayn ederken şu şu şu araçları kullanmanı bekliyoruz. Peki bu araçların yanında şunu nasıl kullanabilirsin? Veya bu araçlarla mesela şey var işte, 3TR bir web app develop edeceksin. Hani database'inde bir performans sıkıntısı olmasın diye database'de bu backend servisin arasında nasıl bir çözüm koyarsın? Hani orada seçmen gereken dizayn kriteri nedir gibi. Daha çok dizaynla ilgili şeyleri soruyor. Yani birebir hands-on'da şeyi sormuyor. Hani şurada şu menüde hangisini seçmen gerekir gibi gündelik hayatta bilmen gereken şeyleri sormuyor da işte DR yaparken şu servislerden hangisini kullanman gerekir veya hibrit bir yapı kurarken lokalde şu şu seçenekler var, bunlardan hangi Azure servisleriyle konuşturabilirsin ve nasıl yapabilirsin veya DR kurdun, backup'ını neyle alabilirsin, oradaki dizaynı nasıl yapabilirsin gibi sorular soruluyor. Bu ikisini tamamladığın zaman da az önce söylediğim gibi Azure Architect Expert diye bir tane sertifika alıyorsun. Şimdi temeller buydu. Var mı bir söylemek istediğin bir şey?
Yalnız bu sınavların hands-on kısmı da oluyor.
Ha, ona hem, evet, ona hemen değineyim. EZ900'de yok hands-on kısmı ama 303 ve 304'te şey var. Hani sana bir tane virtual bir ortam açıyor. Her soru için değil, yani 50-56 tane soru oluyor. 56 sorunun içinden mesela diyelim 16 tanesi için sana 1 saatlik bir süre veriyor. 1 saatlik süre içinde sana bir tane şeye bağlatıyor. Virtual meşine bağlatıyor. Onun üzerinde implement ediyorsun. Yani hands-on deneyim sağlıyorsun ama şöyle de bir şey var. Herkese de çıkmayabiliyor bu. Ya tamamen şu anda her yere şey yayılmadı. Yani her bu sınava giren insana böyle soru sorulacak diye bir kaide yok. Çünkü yavaş yavaş expand ediliyor ya, o anda şeyin durumu belli olmayabiliyor, ne bileyim işte o virtual ortamın durumu belli olmuyor. Onunla ilgili provision'la ilgili bir sıkıntı varsa mesela onu skip edebiliyorlar. Ama
bana geldi vallahi. Bana geldi vallahi.
Yani hayır, bana da geldi. Ben sadece uyarı olarak şey olarak söyleyeyim. Hani sınava girdiniz hiç çıkmadı abi, hani çıkacaktı diye söylemeyin. Çünkü bazıları da çıkmayabiliyor. Ama dediğin doğru, artık hands-on'u şey yapıyorlar. Hatta bak bir şey daha ekleyeyim sana. Geçtiğimiz hafta bir duyuru yaptı Microsoft. Artık Microsoft'un bu sertifikasyon sınavlarını geçerliliği bir sene. Yani 2 sene değil şey gibi, bu AWS'inki gibi ya da Kubernetes'inki gibi, biz bunu 1 seneye düşürdük. Her sene bu sınavları tekrardan girerek yenilemeniz gerekiyor. Yani EZ900 aldınız Şubat'tan itibaren galiba bu devreye alınacak. EZ900'e girdiniz, aldınız, seneye Şubat ayında bir daha girip yenilemeniz gerekecek. Ondan sonraki seneye bir daha girip bir daha yenilemeniz gerekecek. Allah'tan bu yenileme sınavları ücretsiz ama bunu bu şekilde yapmak zorunda kaldılar. Çünkü artık 2 sene bir sınav şey için, bir bilgi seviyesi için bu lale sektörün içerisinde çok uzun, biliyorsun belki. Hani şeyin yayından önce de konuştuk ya, artık bu insanlar iyice de her gün yeni bir şeyler basıldığı için bu servislere 2 sene artık şey dediler, bu sınavların geçerliliğinin olması için çok uzun bir sene. O yüzden biz bunu her sene yenileyelim dedi. Biz de artık her sene bu sınavlara girerek bu bilgimizi yenileyeceğiz ve bu bilgimizi kanıtlayacağız. Bir yandan da aslında iyi oldu biliyor musun? Çünkü hani geçen şey mevzusunda konuştuk ya, bunun hani reputasyonu bazı evet. durumlardan dolayı düşüyor. Bu da bence reputasyonunu yükseltebilecek şeylerden bir tanesi. Neyse çok çok hızlı şekilde kalanlarını da tamamlayayım. Bunun dışında şeye devam edebilirsin. Hani bu solution architecting'ti. Onun dışında security engineer'e devam edebilirsin. 900 aldın. Üzerine EZ500 diye bir sınav var. Security Technologies. Security kısmında ilerleyebilirsin. Hani data engineer'i seçebilirsin. Data engineer için DP900 diye bir data fundamentals seviyesi var. Onu aldın. Bu tamamen opsiyonel bu arada. Ondan sonra DP200 implementation kısmı, DP201 design kısmı. Bu ikisini alırsan data engineer associate sertifikasyonu ile sertifikasyonuna sahip olabiliyorsunuz. AI900 var şey için, AI için, ML için.
Evet,
AI100 var, bunun dizaynı. Bu ikisini alırsan Azure AI Engineer Associate sertifikasyonuna sahip oluyorsun. DP900 var, az önce söylediğim data fundamentals. DP100 var, bunun dizaynı. AZ220 var, IoT developer. Bizde işler biraz daha böyle fazla special diye kaçmış durumda. AZ120 var, Planning and Administrating Microsoft Azure for SAP Workloads. SAP'ye özel bir sertifikasyonumuz var. Ve son olarak da DP300 var, Relational Database on Azure. Ve DP900 var, bu işin fundamental seviyesi. Yani uzun lafın kısası, AZ900 temel fundamentals. Bunun dışında DP900, AI900 gibi şey fundamental'ları var. O specialty'lerin fundamental'ları var. Onları geçtikten sonra da artık hangi alana yönelmek istiyorsanız o alanla ilgili işte IoT'si olsun, Relational Database'i olsun, SAP'si olsun, ne bileyim Data Engineering olsun, böyle sertifikasyonları var. Son olarak şunu söyleyerek kapatacağım. Bunların dışında da EZ400 dediğimiz bir sınav var. Bu EZ400'ü administrator'ın üzerine ya da EZ900'ün üzerine alırsan bu sefer de DevOps Engineer sertifikasyonuna sahip olabiliyorsun. Gördüğün gibi biraz bizde Azure üzerinde sertifikasyonlar biraz çetrefilli ama podcast üzerinde çetrefilli. Aslında çok basit bir grafiği var. Eğer hani evet. bununla ilgilenmek istiyorsanız bu grafiği yani çok basit bir web aramasıyla bulabilirsiniz. O grafiğin üzerinde de hangi yolu nasıl takip edebileceğinizi görebilirsiniz. Var mı eklemek istediğin Azure ile ilgili?
Oh
vallahi.
Bayağı kalabalık oldu. Ve bu da sadece Microsoft'un Azure tarafındaki sertifikalar. Hani diğer business line'larda bambaşka sertifikalar var. O ayrı. Bu sadece Azure tarafı.
Bir de şeyler var. Windows sertifikasyonları var biliyorsun. Tabii. Eski Windows 2000.
SQL Server var.
Abi bizde sertifikasyon bitmez biliyorsun. Bak ben bu işe başladım, Microsoft sertifikasyonları ile ilgili sınava giriyorum. Aradan 20 sene geçti, hala Microsoft sertifikasyonları ile ilgili sınava giriyorum. Ve bu sadece cloud sertifikasyonları da bu kadar değil. Ha, bizim bir de Office 365'in üzerinde bir sürü sertifikasyon tabii, var. Dynamics'te bir sürü sertifikasyon var. Power Apps'te var. Neyse bunu hemen kapatıyorum. Hızlıca Google üzerindekilere geçiyorum. Sertifikasyonlara. Google insaflı davranmış durumda. Sadece 7 tane sertifikasyonu var ve en basiti bence Google'ınki. Ve onların çizdiği yok. Çünkü Associate Cloud Engineer ile başlıyorsun. Temel seviye Google Cloud'ı öğrendiğini kanıtlıyorsun. Ondan sonra seçmek istediğin yolla ilgili Professional seviye sertifikasyonları var. 6 tane. Cloud Architect Professional, Data Engineer Professional, Cloud Developer Professional, Cloud DevOps Engineer Professional, Cloud Network Engineer Professional, Cloud Security Engineer Professional. Yani en güzel işi bence burada Google yapmış. Çok basit seviye bir associate sınav getirmiş. Ya basit seviye derken çok temel, orta seviye bir giriş için associate getirmiş. Üzerine demiş ki kardeşim sen solution architect olacaksan cloud architect, data üzerinde çalışacaksan data üzerinde çalışacaksan data engineer, developer olacaksan cloud developer, DevOps'cuysan cloud DevOps'cu, network'cuysan network engineer, security'cisen de security engineer şeklinde işi kapatmış. Akıllı adamlar. Sevdim bunların sertifikasyonlarını. Yani burada işiniz biraz daha kolay. Seçme şansınız biraz daha kolay. Gene associate seviyeyi burada da aldığınız zaman bence güzel bir bilgi seviyesine erişmiş olduğunuzu kanıtlayacaksınız. Eklemek istediğin var mı bunların üzerine?
Hocam istersen şeyi tekrar kısaca bahsedelim. Hani bu sertifikasyonlar geçen sefer demiştik ya, hani bunlar işe girmenin garantisi değildir. İstersen onu da bir tekrar üstüne duralım. Bunlar işe girmenin garantisi değildir. İş görüşmesine gitmeyi sağlayabilir ama nihai olarak kendimizi kanıtlama sorumluluğu ve zorunluluğu yine bizim kendimize kalıyor.
Evet, kesinlikle öyle abi. Geçen hafta zaten üzerinden bunu geçtik. Bu sertifikasyonlar sizin bir şey olduğunuzu söylemez. Sadece işe başvurduğunuz zaman hani geçen hafta dedim ya, 300 tane adama başvuru geliyor. Bunun bir şekilde bunları eleyebiliyor olması gerekiyor. Bu da eleme kriterlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu bir de geçen hafta şeyi söylemeyi unuttuk. Berk, hatırlıyor musun? Geçen hafta diyorum bu arada. İşte geçen yayında. Bu sertifikasyonlar sizin iş görüşmesine sokmaya yardımcı olur. Ama bunun dışında da bazı yerlerde bu sertifikasyonlar mecburi. Bu sertifikanız yoksa bu işe alınmıyorsunuz gibi durumlar da var. Özellikle mesela şimdi diyelim ki biz Microsoft'un partner firmaları var. Bu partner firması olabilmeniz için bu Microsoft size diyor ki şu sertifikalara sahip en azından 3 tane adam çalıştırıyor olman gerekiyor. O adamların o 3 sertifikasyonunu sisteme kayıt etmeden sen Microsoft'un partner programına giremiyorsun. Mesela böyle bir durumda adam senden bu sertifikaya sahip olduğunu CV'nde görürse, mesela böyle bir yere başvurduğunda iş görüşmesinde otomatikman öne geçiyorsun.
Kesinlikle. Diğerlerinde de aynı durum var ve bu şu sebepten oluyor. Microsoft bu partnerlerine aynı zamanda yardımcı oluyor tabii, sonuçta müşteriler için ortaklaşa çözüm bulmak için. Ve buradaki bu portföy şuna dönüyor. Benim şöyle şöyle partnerlerim var. O partnerlerinde şu şu şu konularda uzman mühendisler, elemanlar var. Rakamı şudur, miktarı da budur gibi bir birikim oluyor.
Kesinlikle. O yüzden bu sertifikasyonun bu kısmını da unutmayalım. Yani bazı yerlerde bunları size şart koşacaklar. Uzun lafın kısası, seçtiğiniz alanla ilgili bu sertifikasyonları hedefleyin. Hem çalışma olarak size güzel bir study guide çıkartacak, hem de bu saydığımız bir sürü benefitinden dolayı bunları hem Berk hem ben de tavsiye ediyoruz. Peki Berk, bu konuyu artık böyle bıçak gibi keserek kapatıyorum. Hemen eğitim kısmına geçiyorum. Biz insanlara diyoruz ki bunları öğrenin. Peki bu insanlar bunları nasıl öğrenecekler? Kendilerini nasıl eğitsinler bu alanlarda?
Hocam bu alanlarda eğitimin iki şeyi var. Birincisi pratik yapmak. Hani bu işin bir tarafı. İkinci tarafı da konuların bize net, temiz, düzgün anlatıldığı materyaller bulup bunların üstünden takip etmek. Sonuçta hani uzmanlığı eğitim vermek olan kişiler, kurumlar, alanlar var. Microsoft ve Amazon kendileri de zaten hani belli çapta eğitim uygulaması sunuyorlar. Mesela Microsoft'un portalı var. Oraya girip Azure sınavlarına hazırlık için belli trackleri takip edebiliyoruz. Bunun dışında Udemy vesaire gibi ortamlarda özelleşmiş kurslar da var. Bu kursların özelliği ne oluyor? Hani sınav programının, sınavın kapsadığı konular her neyse, bir kişi bu konular üzerinde bilinmesi gereken her noktayı detaylarıyla anlatarak, açıklayarak adım adım kişiyi final noktasına götürüyor.
Misal ben. Reklam gireyim mi araya?
Misal, evet. Girelim bakalım. Misal Özgür'dür. Yani bunun iki önemli ayrı. Bir taraf diğer taraftan bağımsız olamayacak bir şey. Ne sadece eğitimi, videoyu takip ederek bir sınavı geçmek mümkün, ne de sadece oturup hiçbir doküman karıştırmadan, hiçbir şey yapmadan, sadece pratik yapmaya çalışarak bunu geçmek. Bu ikisinin bir araya gelmesi gerekiyor. Düzgün, planlı, programlı bir eğitim müfredatı takip etmek ve bu müfredatı takip ederken bir yandan da gerçekten denemek gerekiyor. Bu ikisini birleştirmek gerekiyor. Öyle değil mi?
Kesinlikle öyle abi. Hands-on experience zaten bir kere şart. Bu sınavların tamamı için öyle söyleyeyim. Hani cloud practitioner'ı geçelim. Onun dışında az önce saydığım bütün sınavlar için o sistemleri bir kere kullanmış olmanız gerekiyor. Bunu da kesinlikle hemfikiriz. Fakat ben şöyle bir şey vereceğim, tip vereceğim insanlara, özellikle bu sınavlara hazırlık kısmında. Ya arkadaşlar, bu sınavlarla ilgili firmalar study guide'lar yayınlıyor. Yani diyor ki adam sana sınavın içerisinde bak şu konuları soracağım. Yani her 5'e bölmüş mesela sınavı ve yüzde de veriyor. Hani %25'inde %25'i buradan gelebilir, %15'i buradan gelebilir diye 5 tane ayrı alan vermiş. Ve tek tek yazıyor orada, bak şu konu var, bu konu var. Ve bunların hepsi de bu adamların dokümantasyonlarında zaten var. Şimdi ben sizin yerinizde olsam, hani bu sınavlara mı çalışıyorum ve çok fazla bir eğitime gidemedim, ne bileyim çok fazla kaynağım da yok, hani şeyim de yok, maddi durumum da yok. Bu arada bunların hepsi birer maddi külfet. Hani Udemy falan bu işleri kolaylaştırdı ama bu eğitimleri almak, bu eğitim kaynaklarına uğraşmak bazı insanlar için mümkün değil. Böyle durumlarda bu Study Guide'ı indirin, bu Study Guide'dan sonra gidin bu hangi sınava giriyorsanız bunların dokümantasyonlarını karıştırarak o konuları bulun ve o konuları okumaya başlayın. Özellikle FAQ kısımları bakın. AWS'le ilgili, AWS'le ilgili size vereceğim birinci tip budur. AWS'te FAQ'lerden, o servislerin FAQ'lerinden bir sürü soru çıkar. Gelecek karşınıza. Solution Architect Associate'de mesela S3'ün FAQ'su, EC2'nin FAQ'su. Okuyun bunları. Azure üzerinde gidin. Bizim learn pad'ler var. docs.microsoft.com/learn adresine gidin. Orada hani gireceğiniz sınavla ilgili learning pad'i takip edin. Orada o sınavda karşınıza çıkabilecek birçok soruyla ilgili tip bulacaksınız. Hani o konuların üzerinde, onların üzerine bakın. Keza Kubernetes'in sınav dediğimiz şeyin tamamı Kubernetes'in zaten dokümantasyonun içerisinde olan şeyler. docs.kubernetes.com. Bu adreslere gidin arkadaşlar. Bu com değil mi? Kubernetes IO. docs.kubernetes.io. Bu adreslere gidin arkadaşlar, bunları okuyun. Yani Study Guide'ı çıkartın. Study Guide'daki konulara bakın. Sonra bu adreslere gidin. Bu adreslerde o Study Guide'daki konuları aratın ve onları okuyun. Bundan daha hocam, hızlı şekilde öğrenebileceğiniz şey yok. Buyur abi.
Şeyler de var. FAQ'ların yanında how to dokümanları var. Microsoft'un ve AWS'in best practice dokümanları var. Burada designları tartışıyorlar mesela. Bunlar çok önemli ve bunlardan case study geliyor.
Evet.
Well architected design dokümanları var. Mesela orada best practice'ler anlatılıyor.
Zaten AWS'in solution architect professional yani, tamamen well architected. Yani. Framework üzerinden.
Dolayısıyla evet, çıkabilecek soruların hepsinin cevabı o doküman setinin içerisinde var. Evet, doküman seti büyük. Hani bundan şey yok ama mutlaka bir yerinde geçer. Bir şekilde vardır.
Şunu yapmayın. Onu çok rica edeceğim arkadaşlar. Bakın ben bu sınavlarla ilgili değil de bu konularla ilgili eğitimler hazırlıyorum biliyorsunuz. Eğitimlerde de mutlaka ben belirli bir aşamadan sonra şu soruyu alıyorum. Hocam dump'lar var mı? Bunlara nereden ulaşabiliriz? Hani bu sınava gireceğim, dump bulabilir miyim? Ya arkadaş, dump'la çalışmayın. Gerçekten çalışmayın veya dump'lara göz atmayın. Bakın çok ciddi söylüyorum. Dump'lar hem uzun vadede kafanızı karıştırır hem de diyelim ki gittiniz gerçekten sınavda birebir çıkacak soruların dump'larını buldunuz ve sınavı geçtiniz. Bu ya sizin ne diyoruz? Bu sizi sadece iş görüşmesine sokar. O işe sokmaz. O iş görüşmesinde gittiğiniz zaman eğer onu bilmiyorsanız adam size gene sıkıntı çıkartacak. Gene işe giremeyeceksiniz. Gene bunun üzerinde işlem yapamayacaksınız. O yüzden bu sınavlara çalışıyorsanız özellikle bu dump'ları unutun arkadaşlar. Hani dump dediğimizde ne olduğunu bir kısaca açıklayalım istersen. Perk, hani bu sınavda çıkmış soruları insanlar bir şekilde elde ediyorlar. Hani bunların borsaları bile var. Hani öyle söyleyeyim, böyle siteler var. O sitelerde işte EZ900 ile ilgili sınavda çıkmış soruların birebir aynılarını bulabiliyorsunuz. Bunların üzerinden çalışabiliyorsunuz. E tamam, çalışın edin ama bu biraz işin hile kısmı. Hem buna yeltenmeyin hem de buna çalışarak sınavı geçerseniz ne olacak? Sınavı geçmiş olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten öğrenmiş olmayacaksınız. O yüzden bu dump kısmını bence kafanızdan çıkartın. Bunların üzerine yoğunlaşmayın derim. Çünkü bu size öğrenme kısmında bir şeye şey yapmayacak. Şimdi eğitimi böyle söyledik. Hani bu sınavlara hazırlanabilmek için firmaların kendi kaynakları var. Udemy gibi portaller var. Udemy gibi portallerin üzerinde özellikle hani İngilizce biliyorsanız yüksek oy almış, yüksek puan almış güzel kaynaklar var. Türkçe'de çok fazla kaynak yok. Maalesef işte benim de eğitim hazırlama nedenim o. Bu şekilde çalışmaya devam edin. Hani şeyleri alın, study guide'ları alın, dokümantasyona girin, Udemy üzerinden eğitimleri bulun, bu şekilde çalışmaya devam edin diyerek hocam, kapatalım. Söyle.
Bir tip daha şey yapacağım, not alın. Study guide'ları çalışırken not alın. Bir tane markdown dokümanı açın. Bu markdown dokümanın içerisinde önemli olduğunuz şeyleri formatlı bir şekilde linkleriyle tek tek şey yapın. Çünkü not alarak gitmek gerçekten çok faydalı oluyor. Sonra o notların üstünden geçilebilir, tekrar kontrol edilebilir. Ve bu ilerisi için de kişiye güzel bir referans da olmuş oluyor. Yani kendi kullanması için de bir referans olmuş oluyor. Not almak çok önemli çalışırken.
Ya bu zaten abi, bu sadece sınava çalışırken de değil. Ya ben bunu kendim defalarca söyledim, bloğa da yazdım. Benim gördüğüm başarılı insanların tamamı not alma bağımlısı. Ya hayatlarının her alanında not alma bağımlıları bu adamlar veya kadınlar. Yani düzgün şekilde not alan ben başarısız insan görmedim veya başarılı insanların ortak özelliği olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. Bu sınav evet, için de geçerli. Özellikle sınava çalışırken ne kadar fazla not alırsanız bu hem ileride size geri döndüğünüzde faydası olacak hem de not alarak çalışmak beyne de daha hızlı girmesine imkan sağlıyor. Neyse, bunu da kapatalım abi. Hızlıca şeyin üzerine geçtik. Son konuşmak istediğimiz konu şeydi, biliyorsun, bu iş başvuruları, başvuru sürecinde CV hazırlarken ne tavsiyelerde bulunabiliriz? Hatta bununla ilgili bugün Twitter'ın üzerinde hani bize sorunuz var mı bu konularla ilgili dediğimiz zaman bir arkadaşımız şunu sormuştu. Özellikle yurt dışına şu dönemde gitmek biraz daha zor olacağını tahmin ediyorum gibi bir şey söylemiş. Covid dönemi olduğu için. Fakat şu anda durum nedir? Yurt dışına gitmek için zaman harcamak mantıklı mı? Veya yurt dışındaki bir iş yerinde başvurmak için neleri yapmamız gerekiyor? Ne bekliyorlar? Teknik açıdan ne bekliyorlar? Şey açısından, CV açısından ne bekliyorlar vesaire. Şimdi yurt dışını unut ama genel olarak CV konusu ve iş başvurusu konusunda verebileceğin tavsiyeler nedir? Neler söylemek istersin?
Abi CV konusunda şöyle bakmak lazım. CV'yi önüne alan insanın, ki eğer bu HR tarafı falansa, bir çok limitli bir dikkat süresi var. Belki 20 saniye, belki 30 saniye, belki 10 saniye. Dolayısıyla CV'nin ilk bakıldığı anda etki bırakıyor olması gerekiyor. Bu etki neye dayanıyor? Görsel olarak düzgün duracak. Formatıyla, okunaklılığıyla düzgün görünecek ve insanı öncelikle çekecek. Bundan sonra okunmaya başladığı zaman da neyi öne çıkarmak istiyorsak o sırada ona göre yazılmış olacak. Kişi teknik tecrübesini öne çıkarmak isteyebilir. İlk okunacak, ilk göze çarpacak şeyin o olmasını isteyebilir. Dolayısıyla o öne alınabilir. İş tecrübesini öne çıkartmak isteyebilir. Dolayısıyla o taraf öne alınabilir. Burada okunurken en çok sıkıntı yaratan şeylerden birisi mesela imla hataları oluyor. İmla hataları, yazım hataları, gramer hataları ciddi şekilde mesela göze çarpıyor. Sen ne diyorsun?
Ben bu işin kralıyım, onu söyleyeyim öncelikle. İş imla hatası genel olarak hayatımın her alanında. CV'de de mutlaka yapmışımdır, onu söyleyeyim. O yüzden bu konuda hani kimseye tavsiye verebilecek ne yüzüm var ne şeyim var, onu söyleyeyim. Ama dediğin doğru. Ben CV ile ilgili şu tavsiyede bulunuyorum her seferinde. Senin dediğin şey çok doğru. Bu dikkat süresi insanların çok çok kısıtlı. Yeri geliyor insanın 300 tane 400 tane CV okuması gerekiyor. Bunları ayıklaması gerekiyor. Bu da insan. Sonuçta biraz empatik yaklaşmak gerekiyor. Yani CV'nizi hazırlarken bunu okuyacak insanın gözünden hazırlamaya çalışırsanız aslında olay otomatikman çözülüyor. Yani bu mantaliteyle CV hazırlarsanız o iş çok çok kolaylaşacak. Bu mantalitede de ne olmasını bekliyoruz? Bir kere senin söylediğin gibi iş karmaşıklaştırmayın. Daha basit olsun, daha sade olsun. İlk baktığın zaman ilk böyle CV'yi eline alıp baktığında ulan bu ne anlatıyor veya bu ne tepkisini verdirmemek gerekiyor insana. Peki bu tepkiyi nasıl verdirmeyebiliriz? Hani bu insanı bir anda gördüğünde şok edip o CV'yi elinden atmak istememesini nasıl sağlayabiliriz? Bir kere çok çok küçük yapmayın. Onu söyleyeyim. Hani bazı CV'ler görüyorum. Adam bir sayfa yapmış. Hani tamam. Güzel. Hani bir sayfaya indirmeye çalışmış. Zaten CV dediğim benim görüşüm 2 sayfa, maksimum 3 sayfa olur. Ama bir sayfa olmaz bence. Eğer şey bizim teknik alanda şey yapıyorsa. O bir sayfa yapıyor, bir de bir sayfaya 15 seneyi sığdırmaya çalışıyor. Adam yani 7 punto şey kullanmış oluyor. Hani font kullanmış oluyor. Şey gibi yani bir açıyorsun sanki karınca duası gibi CV tek sayfaya sığdırmışsın, tamam 2 sayfa yapmamışsın ama bu sefer de her şeyi berbat etmişsin. O yüzden çok çok sıkışık olmasın. Tek sayfaya sığdıracağız diye her şeyi tek bir yerde anlatmaya çalışmayın. 2 sayfa bence CV'de çok çok uzun değil. Özellikle de seniority level arttıkça bence 3 sayfaya da yeri geliyorsa 4 sayfaya da çıkabilir CV. Ama bence ideal 2 sayfadır, onu söyleyeyim. Hı hı. Hani 2 sayfada bu işi halledebilmek iyidir. Hani önlü arkalı bastığı zaman adam tek bir şekilde alabilsin, götürebilsin. Bunu söyleyebilirim. Evet. Bunun dışında benim her zaman verdiğim klasik tavsiye şu. CV'nizin en üstüne bir paragrafı geçmeyecek. Yani nasıl anlatayım? Yani şu an sen beni ekranda görüyorsun ama şu kadar büyüklüğü geçmeyecek bir giriş yazısı yazın. Ve çok özetle kendinizi anlatın. Ben Özgür Öztürk, şu anda şu işi yapıyorum, şu profesyonelliğim var. Bak bu seviyede yani çok basit şekliyle. Hani sen birisinle gittin tanıştın, bir elevator pitch yapacaksın. 10 saniye içinde kendini tanıtman gerekir ya. Kimsin, nedir, amacın nedir şeklinde bir giriş cümlesinin ben mutlaka CV'lerde olmasını tavsiye ediyorum.
Çünkü, hocam
buyur.
Tam bu dediğin, buna şey diyoruz, bir tweet'e sığacak kadar.
Yani 140 karakteri de beklemem ama...
Yok yani hani şu anda 140'tan uzun giriyoruz galiba.
256
karakter. Şey yaptı. Yani kısa, hakikaten kısa ve öz olmalı dediğin
Evet.
gibi.
Ama o 250 karakter olarak da beklemiyorum. Şöyle söyleyeyim. İşte bir paragraf diyorum ya. Hani normal şey paragrafı değil. Orhan Pamuk paragrafı değil bu arada. Onu biliyorsun paragrafları. Birinci sayfada başlar. Sekizinci sayfada hala aynı paragraf devam eder. Hatta aynı cümle devam eder onda. Öyle değil hani şey. Ortalama bir şey paragrafı şeklinde. Merhaba ben Özgür Öztürk. İşte şudur. Antalya'dan katılıyorum yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim değil de işte. Şu yaşımdayım, şurada oturuyorum, şu işi yapıyorum. Temel özelliklerim şunlar hani güçlü yanları olarak. Hani Cloud Solution arkitektim, Microsoft geç bir şeyim var, deneyimim var. İşte sertifikalarım, şu sertifikasyonlara sahibim gibi 2-3 cümle de eklenebilir. İş yerinize şu yüzden başvuruyorum, şu pozisyonda yararlı olabileceğimi düşünüyorum, bitti. Bunu ön yazıyla da yapabilirler, onu söyleyeyim ama ön yazı bizim Türkiye'de hala oturmuş bir şey değil, onu söyleyeyim. Mesela Almanya'da çok dikkat ediyorlar bu ön yazıya. Ön yazısı CV neredeyse hiçbir yere göndermiyorsun. Ama Türkiye'de hala oturmuş değil. Amerika'da da benim bildiğim kadarıyla ön yazıyla ilgili çok fazla şey yok. Öyle bir requirement yok.
Burada da yok.
Heh,
Burada da hiç
Belçika'da
yok.
da yok. Ama Almanya'da var. Neyse işte o ön yazı kısmını yerine hani Almanya'daysanız ön yazıya dikkat edin ama diğer yerlerde ön yazı olmadığı için CV'nizin en üstüne bir kısaca kendinizi anlatın. Çünkü adam ilk oradan okumaya başlayacak. Orada bir sizin ne olduğunuzu anlasın. Ondan sonra zaten adamın ilgisini orada çekiyorsunuz. Ama adama bir özet vermiş oluyorsun. Adam birçok şeyi düşünmemiş oluyor. Ondan sonra zaten kalan süresinde adam hızlı şekilde diğer şeyleri elde edebilir ve sizi ön plana çıkarabilir diye düşünüyorum. İkinci
Evet.
vereceğim tavsiye de şu. Ya çok görüyorum bundan. Arkadaşlar lütfen yapmayın. Adam geçmiş işini yazıyor ama bunu normal yazı şeklinde yazmış ve iki paragraf yazmış. İşte 1997 senesinde ben bu iş yerine ilk başladığımda kahve masasının orada çalışmaya başladım. Daha sonra bir tane masama çiçek geldi falan diye böyle uzun uzun şeyi anlatıyor. Yani o iş yerinde ne yaptığını anlatıyor. Ya kimsenin umurunda değil senin önceki iş yerinde bu kadar detaylı ne yaptın. Bullet point olarak, bullet point olarak gir ya ben hani sorumluluğum şuydu, şu şunları yaptım, şu projelerde çalıştım. 5 madde şeklinde, 6 madde şeklinde yap geç. Yani böyle eski çalıştığın yerde yaptığın her iş eğer executive bir pozisyona başvurmuyorsan bu kadar detaylı yazılmaz. Kimse bunları okumuyor, okumaya da mecali yok. Adamın orada gerçekten gözüne çarpması gereken bir şeyi de böylece şey yapmış oluyorsun.
Abi tam şeyi tarif ettiğim, sinir olduğum yemek tarifi siteleri var. Böyle yemek tarifini okumak için giriyorsun. 3 sayfa boyunca işte ailesiyle 30 yıl önce nasıl bir ortamda yaşarmış. İşte annesi babası bu yemeği yaparmış da yerlermiş de. Ya geç bana malzemeleri yaz, nasıl yapacağımı göster. Ben ona geleceğim. Habire page down yapıyorum ben istediğim yere gelene kadar.
Neyse abi ben onunla ilgili çok şey yaptım. Gene işe romantik sözelciliğe bağlamayayım da yani nefret ediyorum ben. Biz abi mühendis kafasında adamız. Bize şey lazım böyle maddelendirilmiş şekilde lazım her şey. Bunu da yapın arkadaşlar.
Empati olayı bu zaten işte karşıdaki kişi okurken sıkıntı çekmeyecek. Bir de şu var mesela CV'lerin birçok yerde basıldığını, basılarak elden ele dolaştığını göz ardı etmemek gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla basıldığı zaman da düzgün görünecek olmasına dikkat etmek lazım. Bunlar marjinler, fontlar, mesafeler, bunlar yani hayatın bir gerçeği. Birileri muhtemelen bunu basacak ve elden ele dolaştıracak. Bu oluyor her türlü.
O yüzden de PDF
Dolayısıyla
gönderin zaten. Bu da bir
evet.
başka tip. Hani bir Word
Evet,
göndermeyin.
kesinlikle PDF.
PDF gönderin. Değiştirilemez olsun yani karşı tarafta. Sizin onlarda olmasını istediğiniz şekliyle olsun. O yüzden PDF göndermenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi işte bu marjinlere falan dikkat etmek lazım. Biraz bunun üzerine emek harcamak lazım. Ama bunu da herkes beceremeyebilir. Beceren mutlaka insanlar vardır. Tanıdıklarınız vardır. Onlardan destek alın. Ama ikimizin de söylediği gibi şunu unutmasınlar. Empati çok önemli. Bunu insan okuyacak. Ya bunu birisi okuyacak. Onun için hazırlıyorsunuz. Onun gözünden bakmaya çalışın. Yani siz bu işe alımcının yerinde olsanız, sizin CV'nizi elinize aldığınız zaman şey hani dışarıdan bir insan olarak düşünün. Ne düşünüyorsunuz o CV ile ilgili? Onu bir göz önünde alın, göz önünde alın. Ondan sonra da onları işte eksiklerini kapatın, fazlalıklarını atın. Ortalama bir CV'yi yaratmaya çalışın. Peki hani bu CV kısmında geçtik ve artık gerçekten zamanımızı aştık. Ama kısaca şu şeye de bir değinmek ister misin? Covid dönemini göz önüne alınca şirketler hala yurt dışından çalışan almaya açık mı acaba? Yani şey mevzusu,
Yani
Türkiye'deki IT sektörü çalışanlarının yurt dışına gelmesi için süreçler hala açık mı? Eskisi gibi kolay mı? Pandemi konu hakkında ne yaptı?
benim Gözlem. Ben Türkiye piyasasından çok uzun zamandır uzağım, onu söyleyeyim. Dolayısıyla oranın içerisine doğru bir şey söyleyemem pek mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Yurt dışına genel olarak biraz zorlaşmaya başlamış bir durum. Yani dünya eskisi kadar açık değil, sınırlar eskisi kadar açık değil. Uzaktan çalışmanın da COVID zamanı içine çıkmasıyla bir ağırlık gelmeye başladığını hissediyorum ben. Yani elemanı bir ülkeden başka ülkeye getirmektense bizim bütün imkanlarımız var uzaktan çalışma için. Bunu kullanmayı da tercih edebiliyorlar. Şimdi bunun neden böyle bir sebebi var? Şimdi
Ama tercih ediyorlar ama
şöyle bir
Türkiye'den tercih etmiyorlar, onu da söyleyeyim maalesef. Özellikle Avrupa Birliği'nin içerisindeki firmalardan, bunun daha önce başına gelen insanlar da var, onu da biliyorum. O yüzden hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Yani imkansız değil ama senin dediğin gibi adam mesela hani Türkiye'de birini mi buldu? Alman firması. Onu uzaktan mı çalıştırmak istiyor? Onu Türkiye'de yapmıyor abi. Neden? Çünkü Avrupa Birliği mevzuatına dahil değil ya. Aynı adamı mesela Bulgaristan'da bulup bulursa Bulgaristan'ı tercih ediyor. Onu
Tabii
söyleyeyim.
regülasyon sebebiyle olan şeyler olabilir. Benim de mesela şey durumu vardı. Amerika'daki servislere destek veremiyorsun. Amerika'da olmadığın için. Dolayısıyla sana bir bug report geliyor. Stack trace gönderilmiyor. Adam şey diyor. Null pointer exception aldım. Bul bakalım neden. Yani, ama logo sana gönderemem çünkü sen Amerika sınırları içerisinde yaşamıyorsun. Sağ ol. Ondan sonra böyle puzzle çözer gibi uğraşıyorsun. Ulan ne yapmış olabilir de bunu aldı acaba diye. Her neyse yani evet bu regülasyonlar bu durumda etkili
Şunu söylemek
olabiliyor.
istiyorum Berk. Şunu söylemek istiyorum. Pandemiyi unutalım. Yani pandemi öncesi döneme dönelim. Hoş, unutmak nasıl mümkün olacaksa. Türkiye'den bir insan Amerika'daki bir işe başvurdu diyelim. Adam da yani uygun, işe kabul edildi. Onu işe alıyorlar ve Amerika'ya gidebiliyor. İşte vizesi çıkıyor, orada çalışmaya başlıyor. Bu şeyden daha kolay. Amerika'daki firmanın adam Türkiye'de duracak ve onu remote çalıştıracak şeklinde yapmasından çok daha kolaydı pandemiden önce. Şimdi pandemi oldu, artık o birinci opsiyon ortadan kalktı gibi, yani kalkmadı. Tabii ki gene hala yurt dışından iş başvurularında bulunabiliyorsunuz. Hala firmalar insanları arıyor. Çünkü hala bir açık var IT sektörünün üzerinde. İyi yetişmiş eleman dünyanın her yerinde istenen bir şey ve ona kolaylık sağlanıyor. Ama tabii ki pandemi dolayısıyla birçok sıkıntı çıktı, sadece bu şeyde de değil. O yüzden azaldı. Fakat bu azaldığı için artık diğer yöntem hiç neredeyse ortada yok. Yani Türkiye'de otur. Ben Amerika'daki firma olarak sana Türkiye'de çalıştırayım falan. Bunlar çok çok azaldı. Çünkü adamlar az önce söylediğim işte gibi, senin söylediğin regülasyon sıkıntıları olabiliyor. Benim söylediğim mevzuat sıkıntıları olabiliyor. Adam aynısını Bulgaristan'da bulduğu için Avrupa Birliği içinden tercih ediyor gibi. O yüzden bu işler, uzun lafın kısası, eskiye oranla, yani pandemi öncesine oranla çok çok zorlaştı. Onu söyleyelim. Fakat imkansız değil. Hala ben birçok insanın bu süreç içerisinde iş bulup da Avrupa'ya ve Amerika'ya gidip geldiğini duydum, yaşadım, gördüm.
Yani şunu söylemek isterim. Herkesin yolculuğu farklı.
Tabii, o da ayrı.
Herkesin yolculuğu farklı. Dolayısıyla
Sonuçta ben
her kişinin
yengem vizesiyle geldim
bir şekilde eğer hani denememiş olmanın ilerideki pişmanlığı eğer bir şey istiyorsak daha kötü bir pişmanlık. Dolayısıyla hani objektif nesnel bir şekilde durumu değerlendirip ne yapmak istiyorsak buna yönelik çalışmak gerekiyor. Olur olmaz o ayrı konu. Herkesin yolculuğu farklıdır. Birisi için olan şey, çalışan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Ama bu şey değil. Hani küsmek için yeterli bir gerekçe değil. Denemek gerekiyor.
Evet, denemek gerekiyor. Azaldı ama sonuçta azaldıysa da sıfıra inmedi, onu söylüyoruz. Hani
Evet.
hala firmalar eğer kendilerine uygun bir elemansa bulundukları ülkenin dışından da insanları işe alıp o bulundukları ülkeye getirebiliyorlar. Bunun örneklerini pandemi altında da hala görüyoruz. Benim mesaj kutum dolu, yani abi ben iş buldum, Almanya'ya geldim. Pandemi dolayısıyla şurada kalıyorum. Pandemi bitince mutlaka görüşelim. Her hafta alıyorum böyle mesajlar, veya bu işte burada yine bizim Türk İş Tek diye bir grubumuz var ya. Onun için her gün yeni insanlar görüyoruz. Yani tamamen kapanmadı ama eskiye göre zorlaştı. Onu
Bir de
söyleyelim.
şey yapmamak gerekiyor. Böyle sürece hani red olur bir şey olur. Küsüp arkayı dönmemek gerekiyor. Tekrar tekrar denemek gerekiyor. Çünkü bugünkü hayır yarın evet'e dönebilir. İnternette defalarca okuyoruz. Diyor ki Amazon'a 8 kere başvurdum. 7'sinde reddedildim. 8. de girdim diyor mesela. Yani
Abi
bunlar
biz bunu ikimiz de yaşadık, onu da söyleyeyim. Hani
yani
şimdi
bunlar defalarca
firma ismi vermeyelim de iş görüşmesine girip teklif alıp reddedip, hani o anda ben istemeyip daha sonrasında da benim istediğim zaman kabul etmeyen yerler oldu. Bunları daha önceden sen de konuştuk yani. Bu süreçler şey değil, öyle bir anda olan şey değil. Başvuracaksın. Bugün olmuyor, yarın oluyor. Yarın olmuyor, başka gün oluyor. Bir de şans faktörü de çok önemli, onu da söyleyeyim. Yani o
Kesinlikle.
anda mesela uygun bir şeyin açılması, uygun olması gerekiyor.
Kesinlikle yani bir yerde bir şirkette bir yeni bir ürün grubu oluşturuluyordur. Bir anda eleman açığı çıkmıştır. Bunları bilemeyiz hakikaten. Yani sürekli gözü açık olup takip etmek gerekiyor. Tekrar başvurmak. Bu bir tecrübe süreci esasında ve çok eğitici bir süreç.
Evet.
Sürekli olarak bunu takip
Yıpratıcı
ediyor
ama eğitici
olmak.
bir süreç. Yani şunu demek istedim az önce de, onu söyleyeyim. Hani sen işe başvurmak istediğin zaman sana uygun pozisyon olmuyor. Sen başka bir iş bulduğun zaman bu sefer tam sana uygun bir pozisyon açıyor adamlar da. Böyle şeyler de yapıyoruz. Diyerek artık bugünü de kapatalım. Belki 1 saat 10 dakikalara falan geldik ya. Gene hadi kesmez ıvır zıvır derken gene 1 saati, anca 1 saate indireceğiz yani. Gene geçtik, aştık süremizi. Neyse, son
Açtık
sözler
valla.
olarak yeni yılla ilgili bir şey söylemek istiyor musun dinleyenlerimize?
Abi yani geçirdiğimiz yıldan daha iyi bir yıl olmasını diliyorum. Umarım hedefi çok yüksek belirlememişimdir.
Yok ya, artık bu minimum olarak da bunu hedefleyelim ya. Yani 2020'den bir tık ilerisi olsun artık. Şey beklemiyoruz yani. Bunu bazen beklemiyoruz ama bir 2020 bir daha yaşamayalım ya. Yani bu lockdown
Kesinlikle.
falan. Hani bu işleri Mart, hadi Nisan gibi artık bir çözelim ya.
Umuyoruz.
Bilim adamları, size güveniyoruz diyerek bu 13. yayında ve
Duacınızız.
2020'nin de son yayında kapatalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Şimdiden hepinize iyi yıllar diliyoruz ve seneye görüşmek üzere diyerek iğrenç espri de yaparak kapatalım. Hoşça kalın.
Hoşça kalın, iyi seneler.
İyi seneler.